Ayrım 7, sayfa 132. Badminton. Badminton'ın tarihçesi. Badminton'ın 2000 yıl öncesine kadar giden bir tarihi vardır. Doğuda Çin'de doğan bu spor, M.Ö. 5. yüzyılda Çinliler badminton'ın atası sayılan Tianzi adı verilen bir oyun oynarlarmış. Yine badminton'a benzeyen bir oyun, 19. yüzyıl ortalarında Hindistan'da Pona adıyla oynanıyormuş. Birçok açıdan günümüz badminton'a benzeyen bu oyunu gören İngiliz subaylar 1860 yılında Badminton House'da ilk kez oynamışlardır. Bazı rivayetlere göre de Beaufort Dükü'nün kızlarının badminton evinde oynadıkları da içinde oyunun adının buradan geldiği sanılmaktadır. G.L. Baldwin isimli sporcu bu sporu kurallarını ilk koyan kişidir. 1870'li yıllarda Hindistan'dan dönen İngiliz subayları badminton'ı G.L. Baldwin'in koyduğu kurallara göre oynamaya başlamışlardır. 4 yıl gibi kısa bir sürede İngiltere'de badminton kulübü kuruldu ve kuralları belirlenen oyun ülke geneline yayıldı. Uzun süre sosyete spor olarak anıldı. Daha sonra çeşitli ülkelere yayılan badminton, 1934 yılında Uluslararası Badminton Federasyonu'nun kurulmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. 1934'ten beri özellikle Çin ve Endonezya bu oyunda hayli başarılı olmuşlardır. Badminton ilk kez 1972 Münih oyunlarında olimpiyat sahnesinde gösteri sporu olarak çıkmıştır. Yine 1988 yılında Seul'de bir kez daha denen badminton, 1992 yılında Barcelona'da esas spor olarak oynanmıştır. Asya ülkelerinin yanı sıra Danimarka ve İngiltere de bu oyunda en iyi olan ülkeler arasında yer almaktadır. Badminton esasında atası sayılan sporlardan çok farklılaşmamıştır. Denebilir ki 1800'lü yıllarda nasıl oynanıyorsa bugün de aynı benzerlikte oynanmaktadır. Yani badminton olimpik bir spor olmuştur. Türkiye tarihçesi. Ülkemize nasıl ve ne zaman girdiği tam olarak bilinmemekle beraber yine diğer spor dallarında olduğu gibi yabancı ülke elçilik görevlileri, askerler veya yurt dışına eğitim amaçlı gidenler aracılığıyla ülkemize yayılmasını sağladıkları düşünülmektedir. Türkiye Badminton Federasyonu 1991 yılında resmi olarak kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Badminton sporunun ilk federasyon başkanı ise İrfan Yıldırım'dır. Türkiye genelinde federasyon verilerine göre 2001 yılı itibariyle 90 badminton kulübü ve 1880 sporcu vardır. Badminton milli takımımız ilk milli müsabakasını İzmir'de Kazakistan milli takımı ile oynamıştır. Yurdumuzda düzenlenen ilk uluslararası turnuva ise 70. yıl uluslararası badminton turnuvası olup 25-29 Ekim 1993 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. Badminton 7'den 70'e herkesin kolaylıkla oynayabileceği akıl, hız, yetenek ve estetiğin ön planda olduğu çok zevkli ve eğlenceli bir spor dalıdır. Bir badminton oyuncusunun yalnızca bir maç süresince kat ettiği yol 1,5 kilometredir. Badminton dünyanın en hızlı raket sporudur. Badminton topunun raketten çıkış hızı 320 kilometre bölü saattir. Badminton nasıl oynanır? Badminton 2 veya 4 kişiyle oynanmaktadır. Oyunun esası tüy topu sahanın ortasında bulunan ağın üstünden aşarak rakip sahaya düşürmektir. Tüy top, voleybolda olduğu gibi oyun alanının içine çizgi dahil düştüğü zaman servis atan taraf sayı kazanır. Oyunlar tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık mix gruplarla oynanmaktadır. Oyunlar tek erkekler ve çift erkeklerde 15 sayı ve 2 alınmış set üzerinden, tek bayan, çift bayan ve mixlerde ise 11 sayı ve 2 alınmış set üzerinden oynanır. Seti kazanan taraf bir sonraki sette servis atma hakkı kazanır. 3. sette 11 sayılık oyunda 6. sayıya, 15 sayılık oyunda 8'in sayı varıldığında takımlar karşılıklı olarak saha değiştirirler. Kural değiştirilmediği sürece taraflar en çok 3 set oynar. Yalnızca servis kullanan taraf sayılabilir. Tek erkekler ve çift karşılaşmalarında 6 sayılı kuralda söz edilen durum dışında 15 sayısına ilk ulaşan taraf seti kazanır. Tek bayanlar karşılaşmalarında 9. 6 sayılı kuralda söz edilen durum dışında 11 sayısına ilk ulaşan taraf seti kazanır. Uzatmalar set skorunun 14-14 olduğu durumlarda ilk önce 14 sayısına ulaşan taraf seti uzatma kuralda söz edilen hukuku hakkına sahip olacaktır. Bu uzatma hakkı ancak yukarıda belirtilen sayı erişildiği an ve bir sonraki servis atışı yapılmadan önce kullanılabilir. Uzatmalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir. Durum 14-14 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı, durum 10-10 iken uzatmaya gidildiğinde 3 sayı, seti kazanan taraf sonraki sette ilk servis atışını yapacaktır. Yarı saha değişimi. Birinci setin bitiminde eğer oynayacaksa 3. set öncesinde ve 3. sette ya da tek set üzerinden yapılan maçlarda önce giden taraf 11 sayılık sette 6. sayıya ulaşınca 15 sayılık sette 8'in sayıya ulaşınca yer alan değişim yapılır. Setler 14-14 ve 10-10 eşitlenmişse set yeniden düzenlenir. Buna setting, setin yeniden düzenlenmesi denir. Oyuncular kurala göre yer alan değişimini yapmayı ihlal etmişlerse hata anlaşıldığı anda yer alan değişim yapılır ve o anki sayılar geçerliliği korunur. Servis. Servis kullanan ve karşılayan birbirine çapraz servis içinde durur. Ayakları bu servis alanlarını çevreleyen sınır çizgilerine basmayacak şekilde durur ve servis atışı yapılıncaya dek gerek servis kullanan gerek karşılayanın her iki ayağının bir bölümü oyun alanının yüzeyine temas halindeyken hareketsiz kalır. Topun tamamı servis kullanan oyuncunun bel hizasında aşağıda bulunmalıdır. Servis atarken topun ilk buluştuğu nokta bel seviyesini geçmemelidir. Bel seviyesinin üstünde atılan servis hatalı servistir. Servis atan kişinin ayağı yerden kalkmayacak ve sürünmeyecektir. Servis atışı gereksiz yere uzatılmayacak, topun tamamı servis atışı sırasında servis kullanan oyuncunun bel hizasının aşağıda bulunacaktır. Karşılayan oyuncu hazır olmadan servis atışı yapılmayacaktır. Oyuncular kendi bölgelerinde yerlerini aldıkları zaman servis kullanan oyuncunun raketinin öne doğru ilk hareketi servis atışının ilk başlangıcı olarak kabul edilir. Servis atışı başladıktan sonra tüy topa raketle vurulması ya da tüy topun vurulmadan yere düşmesi yani ıska geçilmesi birlikte servis atışı gerçekleşmiş sayılır. Çiftler karşılaşmasında eşler rakip servis kullanan ya da karşılayan oyuncunun görüşünü engelleyecek herhangi bir konumda durabilirler. Tekler karşılaşması. Servis atışına kurallara göre sahanın sağ servis bölgesinden başlanır. Tekler oyununda eğer skor çift sayı ise yani 0, 2, 4, 6, 8 gibi servis atışları sağ servis bölgesinden yapılır. Eğer skor tek sayılarda ise yani 1, 3, 5, 7, 9 gibi servis atışları sol servis bölgesinden yapılır. Servis atan taraf bir hata veya faul yapıncaya kadar servis atış bölgesini yukarıdaki kurala göre sürekli değiştirir. Rakip oyuncu da bu bölgelerin karşı çapraz bölgesine pozisyon alır. Servis geçince servis atacak tarafın o anki skoru bu oyuncunun servis bölgesini belirler. Çiftler karşılaşması. Her setin başında ve servis kullanma hakkının taraflardan birine her geçişinde servis atışı sağ servis alanından yapılır. Servisi yalnız servis alanındaki servisi karşılamakla yükümlü olan oyuncu karşılar. Karşılayanın eşi tüy topa vurur ya da tüy top ona değerse servisi kullanmış olan taraf sayı kazanır. Servis karşılandıktan sonra servisi kullanan tarafın oyuncularından herhangi biri topa vurabilir. Daha sonra da servis karşılanan oyunculardan herhangi biri topa vurabilir. Oyun bu şekilde karşılıklı olarak top oyun dışı kalıncaya kadar karşılıklı vuruşlarla devam eder. Servis karşılandıktan sonra oyuncular filenin kendi taraflarında kalan bölgesindeki herhangi bir yerden topa vurabilirler. Servis karşılayan taraf hata yaparsa ya da tüy top servis karşılayan tarafın alanında yere temas edip oyun dışı kalırsa, servis kullanmış olan oyuncu servis atışını sürdürme hakkını kaybederse her iki tarafta sayı elde etmemiş olur. Herhangi bir setin başında servis kullanmış bulunan oyuncunun tarafı o sette skoru arttıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanına servis atacak ya da bu alanda servis karşılayacaktır. Tersi durumda sol servis alanını kullanacaktır. Herhangi bir setin başında servis karşılamış bulunan oyuncunun tarafı o sette skoru artıramadığı ya da çift sayı yaptığı zaman söz konusu oyuncu sağ servis alanında servis karşılayacak ya da bu alanda servis atacaktır. Tersi durumda sol servis alanını kullanacaktır. Eşler içinde bu uygulamanın tersi yapılır. Servis kullanma hakkı herhangi bir sette birbirini izleyen biçimde başlangıç servisini kullanan oyuncudan başlangıç servisini karşılayan oyuncuya geçer, bu oyuncudan sonra eşine geçer. Ondan rakip tarafın oyuncularından birine ve daha sonra onun eşine geçer. Bu şekilde sürer. Hiçbir oyuncu sırası gelmeden servis kullanamaz. Sırası gelmeden servis karşılayamaz. Ya da aynı sette peş peşe iki servis karşılayamaz. Kazanan takımın oyuncularından herhangi biri bir sonraki sette ilk servis atışını kullanabileceği gibi kaybeden tarafın herhangi bir oyuncusu karşılama yapabilir. Servis bölgesi yanlışlıkları. Oyuncular aşağıda sayılan durumlarda servis alanı yanlışlığı yapmış kabul edilirler. Sırası gelmeden servis kullanılması. Yanlış servis bölgesinden servis atılması ya da yanlış servis bölgesinde durarak servis karşılamaya hazırlanması ve servisin kullanılmış olması servis bölgesi yanlışlığı yapıldığında yanlışlığın bir sonraki servis atışı yapılmadan önce fark edilmesi halinde taraflardan yalnızca biri pozisyon hatası yapmış ve hata yapan taraf oralliği kaybetmişse pozisyon düzeltilemez. Aksi halde servis tekrarlarına hükmedilir. Yanlışlık bir sonraki servis atışından sonra fark edilmediyse pozisyon hatası düzeltilmez. Servis bölgesi yanlışlığının düzeltilmesi söz konusu değilse, oyuncuların yeni servis alanları gerektiğinde yeni servis sırasında değiştirilmeksizin oyuna devam ettirilir. Hatalar. Servis atışı nizami değilse, servis atan oyuncu atış sırasında topu ıskalarsa, servis atıldığında tüy top fileye takılır ve tepesine asılı kalırsa ya da fileyi attıktan sonra rakip sahaya file takılırsa, oyun esnasında eğer tüy top oyun alanının sınır çizgilerinin dışına düşerse, filenin arasından ya da altından geçerse, filenin öbür tarafına geçmezse, çatıya, tavana ya da yan duvarlara değerse, oyuncunun kendisine ya da formasına değerse hata olarak kabul edilir. Ayrıca oyun alanının yakın çevresi dışında kalan bölgede bir kişiye ya da nesneye değerse, oyun esnasında tüy topla temasın başlangıç noktası filenin vuruşu yapan oyuncunun tarafından gerçekleştirilmemişse hata sayılır. Top oyundayken eğer oyunculardan biri fileye ya da onu tutan direklere raketiyle, vücuduyla ya da formasıyla değerse, rakibin oyun alanına file üzerinden raketiyle veya bedeniyle dokunursa, rakibini engelleyecek ya da dikkatini dağıtacak şekilde rakip oyun alanı file altından raketi ve bedeniyle ihlal ederse, rakibin nizami vuruş yapmasını tüy topu file üzerinden vurarak engellerse, oyun esnasında bir oyuncu kasıtlı olarak bağırır ya da el kol hareketleri yapar veya benzeri hareketlerle rakibinin dikkatini dağıtırsa, oyun esnasında eğer top rakette takılı kalıp vuruş yapılırken raketten kurtulursa, aynı oyuncu tarafından üst üste iki kez topa vurulursa, peş peşe bir oyuncu veya eşi tarafından vurulursa, oyuncunun raketine değdikten sonra arkaya doğru yoluna devam ederse, eğer oyuncu ısrarlı ve saldırgan davranış ve yüz kızartıcı eylemlerden dolayı cezalıysa hatalı davranışlar olarak değerlendirilir. Servis atışının tekrarlanması, led. Hakem veya onun bulunmadığı durumlarda oyuncu tarafından oyunu durdurma kararı verilmesi durumudur. Durdurma kararı herhangi beklenmedik bir durum ya da kaza hallerine verilebilir. Karşılıklı aynı anda hata yapılır ise, hakem topu içeri veya dışarı düştüğünü görmez ise, servis atan kişi karşılayacak kişinin hazır olmasını beklemeden atar ise, oyun sırasında top parçalanıp mantar kısmı ayrılır ise, hakemin kararsız kaldığı durumlarda led denir ve servis atan kişi servisi tekrarlar. Topun oyun dışı olduğu durumlar. Fileye çarp orada ya da tepede asılı kalırsa, fileye ya da direğe çarptıktan sonra topa vuran oyuncunun kendi yer alanını zeminine doğru inişe geçtiği hallerde, oyun alanının yüzeyine çarpınca, hata ya da led karar verildiği zaman top oyun dışı kalır. Badminton oyun temel becerileri. Servis atma. Badminton oyunu servis atışıyla başlar. Doğru bir servis atışı için servis atma esnasında iki ayağın yerle teması kesilmeden size ayrılan servis alanı dahilinde beklenmeli. Servis alanı skorun durumuna göre sağ veya sol olabilir. Servis vuruş sırasında top ve raketin kafası bel seviyesinin altında olmalı. Topa direkt olarak filenin üstünden çapraz sağ servis alanının düşecek şekilde vurulmalı. Servis atışı sırasında hata durumunda servis hakkı kaybedilir. Servis düzeni. Servis atışı hızlı tura ile belirlenir. Tekler oyununda servis atma hakkını kazanan oyuncu sağ servis alanından karşı tarafın çapraz servis alanına kurallara uygun olarak topa vurarak oyunu başlatır. Hata durumunda servis hakkı kaybedilip karşıya geçer. Oyun böylece devam eder. Çiftler oyununda da yine ilk servis atma hakkı yazı tura atışıyla belirlenir. AB oyuncularının XY oyuncularına karşı oynadığını kabul edelim ve servis hakkını AB oyuncuları kazanmış olsun. A oyuncusu servis atma hakkını almış olsun. A oyuncusu sağdan X oyuncusu tarafındaki çapraz servis alanına servis atar. Sayıyı kazanırsa aynı A oyuncusu bu defa soldan Y oyuncusuna servis atar. Servis kaybı durumunda servis atma hakkı karşı tarafa geçer. Sayı kazanıldıkça aynı oyuncu, hata durumunda aynı takımdaki ikinci oyuncuya servis hakkı geçer. Eğer o oyuncu da hata yaparsa servis karşı tarafa geçer ve oyun böylece devam eder. Skor. Bir oyunda 15 sayısına ilk ulaşan en az 2 sayı fark olmalı taraf oyunu kazanır. Bir maçı en iyi 3 oyun alan taraf kazanır. Tutuşu ve vuruşlar. Forehand tutuş. Forehand tutuşu tenisteki tutuş gibi işaret ve baş parmak V şeklinde avuç içi kısmen yukarı gelecek şekilde tutulur. Backhand tutuş. Yine tenisteki backhand tutuş gibi raket forehand konumundan sağa doğru çevrilerek ve avuç içi kısmen aşağı gelecek şekilde tutulur. Forehand ve backhand servis. Badminton'da servis kısa servis olup rakibin servis alanı çizgisinin hemen en yakın atılan servistir. Bu servis atışı forehand veya backhand tutuşuyla atılabilir. Forehand. Hazırlık aşamasında vücut ağırlığı iki ayakta eşit dengeli şekilde ve bir ayak önde olmalı. Top ön ayak hizasında olmalı ve raket geriye alınmalı. Aynı zamanda bilek yukarı kalkmış vaziyette olmalıdır. Topu serbest bırakma aşamasında vücut ağırlığı ön bacağa doğru transfer edilmeli ve gözler top üzerinde olmalıdır. Vuruş sırasında raket öne doğru sallanarak topun mantar kısmı ile buluşmalıdır. Ağırlık ön ayakta, gözler topu rakipte olmalıdır. Backhand. Backhand servis atışı oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından kullanılan kolay ve başarılı bir vuruş tekniğidir. Raket ve top vücudun ön tarafına alınır. Topa raketin arka yüzüyle ve az salınımla vurulur. Hazırlık aşamasında ağırlık iki ayakta dengelenmiş ve bir ayak önde olmalıdır. Top ve raket bel seviyesinin altında ve vücut önünde olmalıdır. Vuruş aşamasında vuruş kolu kısa bir salınımda bulunarak topun mantar kısmına vurulmalıdır. Vuruştan hemen sonra vücut ağırlığı ön bacakta olmalı ve kol ile vücut topu vuruş yönüne doğru takip etmelidir. Smaç. Smaç en temel vuruşlardan biridir. Smaç vuruşu sırasında vücut ağırlığı iki ayakta dengeli bir şekilde olarak raket baş üstünden geriye alınmalı ve kol dirseğe bükülü olmalıdır. Raket mümkün olduğu kadar geri ve aşağı alınmalı. Topla olan göz teması kesilmeden ve raketin kafası omuz arkasında, diğer kol ve omuz topa doğru dönmüş vaziyette vücut ağırlığı ön ayak üstüne doğru alınarak raket topa doğru sallanmalıdır. Topun mantar kısmı ile raket kolun en gergin olduğu üst noktada buluşmalıdır. Vücut ağırlığı öne doğru aktarılarak vuruş sırasında iki omuz da fileye doğru dönmelidir. Vuruştan sonra kol ve raket topun gidiş yönüne doğru hareket ederek raket öne doğru düşürülmelidir. Hareketin oluş sırasında top göz teması esilmemelidir. Backhand vuruşu. Backhand hem savunma hem de hücum esnasında kullanılabilir. Eğer top smaç için çok alçaktan ve backhand tarafınıza gelmişse bu vuruş tercih edilir. Raket elin avuç içi aşağı gelecek şekilde tutulur ve topu aşağıdan yukarı doğru vurulur. Backhand başüstü, yüksek gelen topları vurabilmek ciddi çalışma isteyen zor vuruşlardan biridir. Bu vuruş sırasında sırt, rakip oyuncunun sahasına karşı dönülür, vücut dengesi ön ayak üzerinde, vuruş eli dirseği yukarı dönüktür. Vuruş sırasında vücut dengesi korunmalı, bilekler sıkı ve topa baş üstünde vurulmalıdır. Servis karşılama. Servis karşılama sırasında bir ayağınız önde, raket baş üstünüzde, vücudunuz rahat, kendinizden emin bir şekilde beklemelisiniz. Raket, top ve net. Raketin uzunluğu 68 cm'den fazla olamaz. Raket ağırlığı yapıldığı malzemenin kalitesine göre değişir. Atmosfer koşullarına ve oyuncuların deneyimlerine göre kullanılacak toplar 3 çeşittir. Yavaş, yeşil bantlı, orta hızlı mavi bantlı, hızlı kırmızı bantlı. Netin yüksekliği ise 155 cm'dir. Set aralarında 90 saniye, 1'e 1'den sonra oynanan 3. sette ise 5 dakikalık molalar vardır. Raket, raket başı, kortaj, şaft ve tutaştan oluşmaktadır. Şaft ve raket başının birleştiği yerde ek olmaması, tek parça olması daha iyidir. Şaft kısmı esnek olmalıdır. Raket ağırlıkları 84 gram arasında değişmektedir. Eskiden daha ağır olan raketlerin gelişen teknolojiyle beraber grafit, karbon, grafit karbon ve titanyum grafit gibi hafif elementlerle birlikte ağırlıkları da azalmıştır. Badminton masa ölçüleri. Saha ölçüleri. Tekler uzunluk 13.40, en 5.18. Çiftler uzunluk 13.40, en 6.10. Masa tenisi. Masa tenisinin ders içerisinde eğitsel değeri. Son zamanlarda masa tenisi her yaşta yaşam boyu sürdürülebilecek bir kitle sporu olma yönündeki önemini artırmaktadır. Okullarda öğrenciler ve öğretmenler arasında, hatta bazı kamu ve özel kuruluşlarda bu spor dalına olan ilgi giderek artmaktadır. Yapılan araştırmalara göre dünyada yaklaşık 300 milyon kişinin, ülkemizde ise 1 milyon kişinin masa tenisi oynadığı sanılmaktadır. Masa tenisinin her yaş grubuna hitaben bir spor dalı olması nedeniyle insanların yalnız performans amacı gütmeden, sosyal bir etkinlik ve ruhsal rahatlama amacıyla da yapılan bireysel bir spordur. Bireylerin kendi fiziksel özelliklerini kullanarak ruhsal ve fizyolojik stres ve gerginlikten arınabilmesine, ayrıca boş zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirmesini sağlayan bir etkinliktir. Masa tenisinde oyuncu seçerken aranan özellikler: koordinasyon, akılcılık ve beceri, dikkat ve ilgi, refleks, paylaşımcılık. Masa tenisi oyun kuralları. Topun oyunda olduğu sürece oyun, sonuçta sayılmayan oyun alet, kazanılan oyuna sayı denir. Servis, masa tenisinde önemli bir bölümü oluşturur. Bu nedenle iyi bir servis atışı için sistematik olarak özel servis antrenmanlarına yer verilmelidir. İyi bir servis oyuncunun taktik yeteneğini geliştirir. servis hareket etmeyen, açık ve düz parmakları bitişik ve baş parmağı serbest el avucunda duran top ile başlar. Serbest el, servisteki top elden çıkmadıkça her an oyun yüzeyinin üzerine bulunacaktır. Servis atan oyuncu yalnızca servis eğrili ve hiçbir dönüş katmadan topu yukarı fırlatacaktır. Top yörüngesinin en yüksek noktasından düşerken servis atan oyuncu topa önce kendi alanına ve sonra alan üzerinden veya çevresinden geçerek rakibin alanına değecek şekilde vuracaktır. Çiftlerde top önce servis atanın sağ yarı alanına veya orta çizgiye ve sonra karşılayanın alanına değecek şekilde vurulacaktır. Servis başlangıcında bir oyuncu top elden çıktıktan sonra topa vuramazsa bir sayı kaybeder. Servis raketin değdiği an top, servis atanın alanın uç çizgisinin yarı veya varsayılan uzantısının gerisinde olacaktır. Servis atanın bir hatası varsa önce veya tekrarlanan durumlarda hiçbir uyarı verilmeyerek ve bir sayı kaybeder. Top oyunda, top servis atanın serbest elini avucunda hareketsiz durduğu son anda ve servis için elden çıkarılmasından önce oyunda sayılır. Top hangi durumlarda oyunda sayılmaz? Aynı alanı açıkça iki kez değmediğinde, voley yapılmadığında, oyun yüzeyi ağ ya da destekleri bileğe değmediğinde, aynı oyuncu tarafından açıkça iki defa vurulmadığında, raket tablasının oyun kurallarına uymayan bir yüzüyle vurulmadığında, çiftlerde servis atanın ya da karşılayanın sol yarı alanına değmediğinde, çiftlerde oyun sırasında bir hata olması dışında sırası olmayan oyuncu tarafından vurulmadığında, hızlandırılmış sistemde karşılayan oyuncu veya çift tarafından başarılı 13 kez çevrildiğinde. Led durumu. Şu durumlarda oyun led olur. Top serviste ağ üzerinden veya çevresinden geçerken ağ veya desteklerine değerse, bunun dışında iyi bir servis karşılayıcı veya eşince voley yapılmamışsa, servis atıldığında hakem karşılayan oyuncu veya çiftin hazır olmadığı kanısında ise veya karşılayan sporcu veya eşi topa vurmaya kalkışmamışsa, servis atımında veya karşılaşmadaki başarısızlık ya da kurallara uymama hakeme göre oyuncunun kontrolü dışında bir rahatsızlık nedeniyle ise, oyun düzeni veya bir saha hatasının düzeltilmesi için durdurulmuşsa, eğer hızlandırılmış sistemin başlatılması için durdurulmuşsa, eğer servisin doğruluğu şüpheli bir oyuncu uyarı için durdurulmuşsa, oyun kuralları hakemin kanısınca oyun sonucunu etkileyecek şekilde rahatsız edilirse, servis atışında yapılacak hatalar ve düzeltilmesi. Top filede kalıyor ise 1. Vuruş açısı açıktır. Top dışarı gidiyorsa raketin vuruş açısı yanlıştır. Vuruş hareketini kontrol ediniz. Top geriye dönmüyorsa raketin açısı açıktır. Sayı durumları. Oyun net olmadığı sürece oyuncu sayı kaybeder. 1. İyi bir servis atamazsa. 2. Karşılama yapılamazsa. 3. Topa art arda veya 2 defa vurulursa. Eğer raket tablasının oyun kurallarına uymayan bir yanıyla topa vurursa. Oyun sırasındaki rakibi tarafından vurulan top henüz kendi alanının kendi uç veya çizgilerinin dışına çıkmadan kendisi giydiği veya üzerinde taşıdığı bir şeye değerse. Serbest eli top oyundayken oyun yüzeyine değerse. Çiftlerde oyun düzeninde gerçek bir hata olmadıkça. Oyunculardan biri topa sırasız olarak vurursa. Hızlandırılmış sistemde servis atan oyuncu veya çiftin sırasız olarak vurursa. Set durumları. Bir seti 21 sayı kaybeden oyuncu kazanır. Ancak her iki oyuncu ya da çift 20'şer sayı kaybettiklerinde her iki oyuncu ya da çiftten önce arka arkaya 2 sayı kaybeden oyuncu veya çift seti kazanır. Müsabaka durumları. Bir müsabaka bir veya kazanılmış 2 set ya da kazanılmış 3 setten oluşur. Oyun maç süresince devam etmesine rağmen oyuncuların setler arasında en çok 1 dakika veya 3. 4. setler arasında en çok 5 dakika mola alma hakkı vardır. Saha ve servis seçimi. Saha ve servis seçimi maç başında yazı turu ile belirlenir. Bir oyuncu kurayı kazanırsa ilk servis atmayı ya da karşılamayı seçebilir. Kaybeden sahayı seçebilir. Çiftlerde ilk servis atma hakkına sahip çift, her sette kimin servis atacağına karar verecektir. Bir müsabakanın ilk setinde karşılayan çift, ilk karşılaşmayı kimin yapacağına karar verir. Saha değiştirme. Bir set, bir sahada başlayan oyuncu ya da çift, hemen sonraki sette diğer sahada başlar. Bir müsabakanın karar setinde ilk oyuncu ya da 10 sayı kaybettiğinde oyuncular saha değişir. Raket. Masa tenisi raketi 3 kısımdan oluşur. Birinci sağ, düz, konkav,
konik ve anatomik yapılardadır. İkinci raket tahtası savunma, atak ve kompleks oyuncular için ayrı ayrı yapılardadır. Üçüncü kaplama, lastik olan kaplama, savunma, atak ve kompleks oyuncular için ayrı yapılardadır. Masa. Masanın üst yüzü 2.74 metre uzunluğunda, 1.52 5 metre genişliğinde, yerden yüksekliği 76 santim olan yere yatay dikdörtgen bir düzlemdir. Standart bir top 30 ve 5 santimetreden bırakıldığında masanın her yerini 22-25 santim yüksekliğinde ve düzgün olarak sıçrayabilmektedir. Rengi mat, koyu yeşil, oyun yüzeyinin her kenarı 2 santim genişliğinde düzgün olarak çizilmiş, beyaz çizgilerle çevrilidir. 2.74 metre uzunluğundaki çizgilere kenar çizgisi, 1.52 5 metre uzunluğundaki çizgilere uç çizgisi denir. Oyun yüzeyi çift müsabakalar için orta çizgisi denilen 4 mm genişliğinde bir çizgiyle bölünmüştür. A. File. Net uzunluğu 1.83 metre, yüksekliği 15 santim olan ağın masa boyunca aynı yükseklikte ve alt kısmı masaya değecek şekilde olması gerekir. Üst kısmında birer santimlik beyaz bir bant vardır. Top çapı 37, 2 mm'den küçük, 38, 2 mm'den büyük olmayan selülit veya benzeri plastikten yapılmış bir küredir. Masa tenisinde temel raket tutuşları ve temel vuruşlar. Raket tutuşları. Raket elde fazla sıkılmadan rahat bir şekilde kavranmalıdır. Vuruşların daha rahat ve güvenli yapılabilmesi için kol omuz ekleminden serbest hareket edebilmelidir. Raket tutuşları temel olarak iki çeşittir. 1. Klasik tutuş. İşaret parmağı tam olarak açık olacak ve raketin sapa yakın kenarı üzerine yer alır. Diğer parmaklar raketin iç yüzünü sapa yakın olan kenar üzerine yerleştirilir. Diğer 3 parmak raketin sapını kavramaktadır. 2. Kalem tutuşu. Baş ve işaret parmakları raketin yüz kısmında yer alır. Diğer 3 parmak raketin arka kısmında yine değişik şekillerde yer alabilir. Vücut öne doğru ağırlık merkezini geçmeyecek şekilde eğilmeli ve ağırlık merkezinin sınır noktasında olmalıdır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere dizler bükülü, vücut ağırlığı ayak burnu ve tabanlar üzerinde olmalı, masaya gereğinden fazla yaklaşılmamalı veya uzakta durulmamalıdır. Temel duruşunu alıp oyuna başlamış bir oyuncu için topa vuruşlarda olan özellikler şunlardır. 1. Hepsinde vücut masaya 45 derece dönüktür. 2. Omuzlar her vuruşta arkadan öne doğru dönme gösterir. 3. Vücut ağırlığı arkadaki ayaktan öndeki ayağa taşınır. Topun dönüşleri. Topun kendi eksen etrafını dönmesine denir. Normal olarak top saniyede 50 dönüş yapabilir. Topun izleri yolu elastikiyeti ve ağırlığının yanı sıra şu etkenler belirler. Düz dönüşsüz toplar topun merkezine yönelik vuruşla gerçekleşir. Öne dönüşlü toplar raketin aşağı arkadan yukarı öne doğru hareketiyle yapılır. Raketle topa teğet biçiminde vurulur. Daha çok hücum vuruşlarıdır. Vuruş sonrası masaya değen top dik bir açıyla yükselir. Şu vuruş tekniklerinde top öne dönüş kazanır. Düz vuruş, atak, şut, top spin, yüksek top, top açma ve blok. 3. Geriye dönüşlü toplar. Raketin yukarı arkadan ve aşağı öne hareketiyle gerçekleştirilir. Raket topa teğet dokundurulur. Şu vuruş tekniklerinde top geriye dönüş kazanır. İterek vuruş, kesik vuruş, stop ve blok stop. İterek ve kesik vuruş savunma savunma, stop ve blok stop hücum vuruşlarıdır. 4. Yana dönüşlü toplar. Raketin aşağı arkadan ve yukarı öne hareketiyle sağlanır. Raket topa teğet olarak vurulur. Servis. Masa tenisi oyununun çok önemli bir bölümünü servis oluşturur. Bu nedenle iyi bir servis için sistematik olarak özel servis antrenmanlarına yer verilmelidir. Servis geri dönen vuruş tahmin etmeye yaramalıdır. Oyun ritminin değiştirilmesi kullanılan servise bağlıdır. Servis atan oyuncu oyuna ilk başlayan oyuncudur. Direkt servisten sayı kazanmak ve iyi bir servis atarak rakibi zor durumda bırakmak, hücum avantajlı olarak başlamak demektir. İyi servisler rakibi sürekli rahatsız ederek onun müsabaka başarısını engeller. Penholler vuruşta atılan servisler daha etkili olmaktadır. Bunun nedeni raketin hareket alanı sürtünme yüzeyi shakehand tutuştan daha büyüktür. Penholder tutuşta dirsek ve ön kol ekleminin döndürülmesiyle her iki yönde hareketler çabuk yapılmaktadır. Öncelikle topu havaya atılmasıyla düşen top enerji dolu olur. Hafif bir dokunuşta top çok fazla alabilmektedir. Servis öğretimi şu şekilde verilir. Servis analizi yapılarak açıklanmalı ve sistematik olarak öğretilmelidir. Teknik ve taktik çalışmalarda servis ile oyun başlanmalıdır. Özel servis çalışmalarına yer verilmelidir. Her oyuncunun en az 5-6 çeşit servis atışı öğrenmesi gerekir. Servis atışları masanın değişik yerlerinden ve çok yönlü varyasyonlarla kullanılmalıdır. Servis çeşitleri. Masa tenisinde oyun servis atışıyla başlar. Genellikle oyuncular geriye dönüşlü servis kullanarak oyuna başlarlar. Masa tenisinde servis çok önemli bir vuruş şeklidir. İyi bir servis atan oyuncu topu yönlendirme, sayı kazanma şansına sahiptir. Bunun dışında oyun içerisinde farklı servisler kullanılabilmektedir. Oyuncular servis atışında konsantre olma ve oyun düşüncesini uygulayabilecekleri servisleri kullanmalıdırlar. Öne dönüşlü servisler. Öne dönüşlü servisler müsabakalarda önemli bir yer tutmaktadır. Hızlı atılabilen servislerdir. Bu nedenle topun fasonunun ve yönünün iyi tahmin edilmesi gerekir. Teknik. Backhand ve forehand başlama pozisyonunda durulur. Topun düşme anında vuruş yapılır. Raketin açısı yarı kapalıdır. Vuruş öne doğrudur. Vücut vuruş yönün doğru hareket eder. Öne dönüşlü vuruşlarda hareket öne yukarı doğrudur. Bilek eklemi harekete katılmalıdır. Yapılacak çalışmalar. Öncelikle backhand servis atışmaları yapılmalıdır. Topu rakip yarı sahanın ortasına doğru plase şeklinde atma, forehand atışlarında top vücudun yan tarafından yukarı atılır, düşmekte olan top masanın ortasına doğru servis şeklinde atılır. Değişik kısa ve uzun servisler, çapraz ve paralel servisler, amaçlı falsolu servisler, servis atışlarının hızlı olabilmesi için çapraz servisler tercih edilmelidir. 2. Geriye dönüşlü servisler. Teknik. Başlama pozisyonu orta duruşta yapılmalıdır. Raketin açısı açıktır. Vuruş kolunun hareketi geriden yukarıya, öne aşağı doğrudur. Hatalar. Top filede kalıyor ise birinci vuruş açısı açıktır. Top dışarı gidiyor ise vuruş hareketini kontrol etmeniz gerekir. Top geriye dönmüyor ise raketin açısı açıktır. 3. Yana dönüşlü servisler. Bu servis iki şekilde kullanılır. Raketin ucu yukarıya doğru çekilerek atılan servisler. Bu servis prensip olarak sadece forehand taraftan atılır. Yüksek düzeyde ve hücum oyuncularının karşı karşıya oldukları oyunlarda bu servis atışı çok kullanılır. Penholder vuruşta bu servis çok etkili olarak kullanılır. Falsolu bu nedenle varyasyon alanı çok geniştir. Teknik. Vuruş yüzeyi yukarı doğrudur. Kol dirsek ekleminden kuvvetlice bükülür. Hareket hızlı ve kısadır. Vuruş hareketi aşağı çömelerek yapılır. Top vücudun ön yan tarafından omuz yüksekliğinde raket ile buluşur. Raketin vuruş yüzeyi durumu prensip olarak savrulur. Vuruş çeşitleri. A. Hücum vuruşları. Düz vuruşlar top öne doğru dönüş yapar. Masa tenisindeki en süratli vuruşlardır. Çünkü top sıçradıktan hemen sonra vurulur. Forehand vuruş. Temel duruş içinde dirsek eklemi 90 derece ve kol tıkalta açık pozisyonda top masaya değerken kol geriye çekilerek vücut ağırlığı sağ bacağa aktarılır. Top yükselip vücudun yanına gelince raket arkadan öne çabucak topun üzerine kapanarak ileri doğru götürülür. Vücut ağırlığı bu andan sağdan sol bacağa aktarılır. Backhand vuruş. Temel duruş içinde dirsek eklemi 90 derece veya raket karın seviyesine ve öndedir. Top masaya değerken öne doğru yarı kapalı raket biraz geriye çekilir. Topun sıçramasıyla raket masaya yatay olana kadar ileri götürülür. Vücut ağırlığı bu alandan soldan sağa aktarılır. Atak. Düz vuruşların hızlı yapılması da gerçekleşir. Şut. En etkili vuruş olup topu verilen en yüksek doğrudan sayı alma şeklidir. Top açma. Kısa servisleri ve filenin hemen arkasına bırakılan kısa topları hücum vuruşu şeklinde karşılamak için kullanılır. Top spin. Atağa başlangıç için kullanılır. Top öne doğru büyük bir dönüş hızı kazanır. Kol aşağıdan yukarıya doğru hareket, yere dik ve topa teğet olacak şekilde götürülür. B. Savunma vuruşları. İttirilerek vuruş, emniyetli ve isabetli vuruş için kullanılır. Bu vuruşta top biraz geriye doğru döner, kol dirsekten bükülü olarak geriye doğru çekilerek raket açık duruma getirilir. Vücut ağırlığı arkadaki ayakta olup top en yüksek noktasındayken, forehand'de vücudun yanında backhand'de de öndeyken, kol yavaşça arkadan ön masaya yatay olarak hareket ettirilir. Bu sırada vücut ağırlığı öndeki ayağa taşınır. Stop. Topu filenin arkasına bırakmak için kullanılır, rakibi koşturmak, oyun ritmini değiştirmek veya doğrudan sayı alma amacına ulaşır. Kesik vuruş. Top kendi yatay ekseni etrafında geriye doğru döner. Bunu sağlamak için raketle topu alt kısmına teğet olarak vurulur. Geç kesik ve erken kesik vuruş olarak ikiye ayrılır. Blok. Spin atak oynanan oyunlara karşı blok oyuncular tarafından kullanılır. Blok ile masadan uzaklaşmadan rakibin hücum vuruşları kolayca karşılanabilir. Bu nedenle atak oynayan oyuncular da blok vuruşlarını sık sık kullanırlar. Bloklar pasif, aktif, blok stop ve drop blok olmak üzere dörde ayrılır. Öğrenme öğretme. Yüzyılın başından beri sürdürülmekte olan öğrenme çalışmalarını uzun yıllar öğrenmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda çalışmalar yapılmış, psikoloji ve eğitim biliminde oldukça önemli yer tutmuştur. Öğrenme, yaşantı sonucu gerçekleşen ve az çok kalıcı izli olan davranış değişikliği olarak tanımlanması yaygın olarak kabul görmüştür. Bu tanıma göre öğrenmenin önemli 3 özelliği vardır. Bireyin davranışında bir değişikliğin olması. Bu değişikliğin olgunlaşma, büyüme, uyku, spor, yorgunluk ve benzeri etkenlerin etkisiyle değil de yaşantı sonucu meydana gelmesi. Bu değişikliğin geçici değil, en azından belli bir sürece kalıcı olması. Bir başka tanım olarak öğrenme, anlama, tutum, bilgi, yetenek ve beceride yaşantı yoluyla meydana gelen ve belli bir süre kalıcılığı olan değişiklikler oluşturma sürecidir. Bu anlamda çalışan davranışçılar bu ürünü davranış değişikliği olarak ele alırken kişisel öğrenme kavramlarının odak noktasını bilgi edinme yolları ya da bilgi yapılaşmasındaki değişiklikler oluşturmaktadır. Spor çalışmalarında bir hareketin öğretilmesinde öncelikle hareketin püf noktası olan basamakların öğrenilmesi, sonra da hareketi bu basamakların sırasına göre yaparak davranış haline dönüştürmesi gerekir. Öğrenme işinde öğrencilerin kendilerine bilgiler aktarılan edilgen alıcılar olmadığı, bilgileri kendilerine özgü, aktif yollarla işledikleri, öğrencinin duyduklarını ya da yeni öğrendikleri önceden bildiklerine eklerler. Bilgiyi örgütleyecek, sınıflandıracak hipotezler geliştirip onları sınayarak ve yorum yaparak ister sonunda gerçekleşen öğrenme, öğrencilerin önceki öğrenmelerinden ve bilgi kullanma yöntemlerine etkilenmektedir. O, bilgi yalnızca yeni bilgiye bağlanmakta kalmayıp değiştirilebilir. Bu görünüşü destekleyen birçok araştırma yapılmıştır. Örneğin Rech ve Leslie'nin 1988 araştırmasında okuyup anlaması kötü ancak basketbol oyunu hakkında bilgisi olan öğrencilerin basketbolla ilgili bir parçası okuyup anlaması iyi ancak basketbol hakkında bilgisi olmayanlar kadar iyi edinim gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç olarak günümüzde öğrenmenin amaçlı, yapıcı, etkin, birikimli bir süreç olarak tanımlanabilir. Öğretme. Genel olarak öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenmeye rehberlik edilmesi ve öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesine yardımcı olunması süreci olarak ele alınmaktadır. Öğretme, herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faaliyetidir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere öğretme sürecinin illa da okulda yer alması gerekmez. Önemli olan herhangi bir yerde, bir oyun sahasında ve zamanında öğrenen, öğreten ve öğrenilen adların verebileceğimiz üç öğenin etkileşiminde bulunmasıdır. Bu bütün öğretme süreçlerinde, örneğin bazı hayvanların yavrularını beslenmek amacıyla avlanmayı öğretmesinde, bir annenin çocuğuna çatal kullanmayı, bir basketbol koçunun öğrenci basketbol topunun nasıl tutulacağını, nasıl yere vurulup nasıl atılacağını öğretmesinde, bir çocuğun bir başka arkadaşına bir oyuncağın nasıl çalıştığını, nasıl kullanacağını öğretmesi de böyledir. Öğreten bazı bilgi ve becerilere sahip olan taraf durumundadır ve öğrenene de bazı öğrenmeleri gerçekleştirmede yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bütün öğretme süreçlerinde aynı öğeler yer almakta, öğreten ile öğrenenin etkileşim biçimi birbirine benzemektedir. Öğreten gösterme, açıklama yapma, güdüleme, yapılan davranışları düzeltme, öğrenenin çabalarını yönlendirme, yaptıklarını övme gibi öğrenene yardımcı olma. Öğretme kavramının öğrenme ile birlikte kullanılması bu iki kavram arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulmasına neden olmaktadır. Bir başka deyişle öğretme süresinin oluşundan yani varlığından söz edebilmek için öğrenme ile sonuçlanması gerektiği düşünülür. Oysa bu iki süreç birbirine bağımsız olarak da yer alabilir. Öğretme olmadan öğrenme gerçekleştiği gibi sonunda öğrenciden ya da süreçteki bazı aksaklıklardan kaynaklanan nedenlerle öğrenmenin olmadığı öğretme süreçleri de vardır. Bizim konumuz olan öğretme kavramının özü sporda hareket, figür, oyun tekniği öğretme kavramlarıdır. Bu kavramlar kitabımızın düzen araştırmaları, oyun ve top oyunları bölümleriyle işlenmiştir. Derste ortaya çıkan sorunlar ve sınıf yönetimi. Öğretmenler bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı birer eğitim önderi olmalıdırlar. Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir. Sınıf yönetimi etkinliklerinin bir boyutunu, sınıf ortamını fiziksel düzene ilişkin olanlar oluşturur. Bunların başlıcaları sınıfın genişliği, bölümlenmesi, ısı, ışık, gürültü düzenekleri, renkler, temizlik, estetik, eğitsel araçlar, oturma düzeni ve öğrencilerin gruplanmasıdır. İkinci boyutta ise planlama ve programlama yer almaktadır. Bundan kasıt yıllık, ünite ve günlük planların tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Üçüncü boyutta ise zaman düzeni yönelik etkinlikler, dördüncü boyutta öğrenci ve öğrenci-öğretmen ilişki düzeni yer almaktadır. Bu ilişki düzeninde tanışma, sınıf kuralları, öğretmenin örnek olması, sınıftaki güç ilişkileri, demokratik ortam, iletişim, korku ve kaygı gibi değişkenler yer almaktadır. Beşinci boyutta ise davranış düzenlemeleri yer almaktadır. Bunlardan başlıcaları istenen davranışların sağlanması, istenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf ikliminin oluşturulması, kurallara uyulmasının sağlanması ve istenmeyen davranışların değiştirilmesidir. Okul disiplininin istenilen düzeyde sağlanabilmesi için öğretmenlerin sınıf yönetimini iyi bilmeleri gerekir. Okul yöneticileri, personel, öğrenciler ve aileler okul davranış politikasını iyi anlamalı, okullar kurallar konusunda tutarlı olmalı, ödül ve ceza arasında sağlıklı bir denge kurulmalı, ciddi ve zayıf kusurlar somut olarak araştırılmalı ve bu fark hissettirilmeli. Ceza uygulamaları gerektiğinde esnek olunmalı, grup cezasına kaçınılmalıdır. Çocukları utandıracak cezadan kaçınılmalı, olanaklar öğrencilerin eşit yararlanacağı şekilde yayılmalı, yetenekli öğrenciler ödülle desteklenmeli, çocukların motivasyonu için ders içi ve ders dışı bütün olanaklar kullanılmalıdır. Nitelikli öğretmen, öğrencilerle iletişimi yüksek düzeyde olan öğretmendir. İletişim sözel ya da vücut diliyle olabilir, ses tonu ya da sessizlik sözel iletişim. Görünüm, yüz ifadesi ve ilgisizlik ise bedensel iletişim için örneklendirilebilir. İletişimin ön koşulu öğretmenin iyi dinleyici olmasıdır. Öğretmen öğrencileri dinlerken söylenen ile söylenmek istenilen arasındaki farkı anlayabilmelidir. Bir öğrenci bu hiç de eğlenceli değil derse bunun asıl anlamı bıktım çünkü bu çok zor olabilir. Öğrencilerin genellikle dersle ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini doğrudan ve dolaylı olarak yansıttıkları görülmektedir. İyi bir öğrenme ortamı öğrencilerde olumlu duyguların oluştuğu ortamdır. Çocuklar duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etme ihtiyacı duyarlar. Bazen de duygularını ifade etmede yardımı gereksinimi duyabilirler. Çocuklara iletişim anında öğretmen bir yargıç gibi davranmamalı. Düşüncelerin öğrencilerle çalıştığı anlarda onlara anlayışlı davranmalıdır. Olumlu davranışı ödüllendirmek öğrencilerin olumsuz davranışlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir. Olası sorunları önceden tahmin edip önlem almakta uygunsuz davranışları önleyebilir. Salonda ya da sınıfta ders işlerken öğrenciler konuşuyorlarsa öğretmen onları küçük gruplara ayırabilir veya ders işlenirken bir öğrenci malzemesini sürekli hareket ettiriyorsa öğretmen gösteri ve açıklamayı onun malzemesiyle yapabilir. Bir başka çözüm ise öğrenciye soru sormak veya iş vermektir. Bunların tümü tehdit edici değildir. Öğretici tarzda yapılmalıdır. Disiplin öğrencilerde iç kontrolle birlikte çevreye uyum sağlamalarında da yardımcı olur. Bunun için öğretmen öğrencileriyle ilişkide tutarlı olmak zorundadır. Ayrıca hangi davranışla onaylayacağı ya da uyaracağını çok iyi bilmelidir. Uygun olmayan davranışta bulunan öğrencinin etkinliklerden bir süreliğine kurallarda uygun bir şekilde hazır olana kadar uzaklaştırılması doğru davranış kazandırmanın yolu olabilir. Öğretmen çocuğa, Ali kurallara uymadığı için 2 dakika oyun dışına veya Gamze açıklamaları dinlemediğin için grubun dışına çık, dinlemeye hazır olduğu zaman gruba yeniden katılabilirsin diyerek dersten bir süreni çıkartabilir. Bu tür durumda öğretmen adil davranmalı ve favori öğrencileri olmamalıdır. Beden eğitimi dersinde uygun olmayan davranışla başa çıkmanın ilk adımı düzeni sağlamaktır. Düzen sağlandıktan sonra davranışın nedeni aşağıdaki sorular yanıtlanarak bulunur. Neden öğretmenin yaptığı veya yapmadığı bir şey mi? Beklentiler öğrenciler için yeterince açık mı? Etkinlikler öğrenciyi zorluyor mu? Planlanan etkinlik herkes için yeterli düzende etkinlik sağlıyor mu? Çevreden gelen ve davranışta değişikliğe yol açan bir rahatsızlık var mı? Davranış bir kişinin, grubun veya sınıfın sorunu mu? Çocuk beklenen davranış gösterme kapasitesine sahip mi? Beklenen davranış çocuk için önemli mi? Çocuğun amaçları ne? Çocuğun yanlış davranışının 4 olası amacının olduğu söylenebilir. Dikkat çekme, kuvvet, öç alma ve yetersizliğin gösterisi. Ödül vererek çocuğu yanlış davranıştan uzaklaşmaya çalıştırırsanız da çocuk yanlış davranış yoluyla dikkat çekmeye devam eder. Kuvvet arayan çocuk patron olmak ister ve her zaman bu amacın gerçekleşmenin yolunu arar. Öç almak isteyen çocuk öğretmeni incitmek ister. Yetersizlik gösteren çocuklar ise genellikle yalnız bırakılmak istemelerinin yanında bir şey istenmesini istemezler. Burada önemli olan davranışın nedenini belirleyip çözüm yolları geliştirmektir. Öğretmen sorun çözmeye çalışırken dikkat edilmesi gereken bir durumda çocuğu değil onun olumsuz davranışını kabul etmediğini vurgulamasıdır. Çünkü yaşıtları ya da öğretmen tarafından sevilmeyen kişi olarak algılanan çocukların sınıf arkadaşları tarafından da sevilmedikleri söylenmektedir. Öğrenciyle iletişimde genellikle sen ifadesinin olumsuz bir algılamaya yol açacağı söylenebilir. Buna karşılık Ayşe'nin çalışma şeklini beğeniyorum şeklindeki ben ifadesi öğrencilerde olumlu duygular geliştirebilir. Bununla birlikte öğretmenler çocukların hatalarını düzeltirken sakin konuşmalı ve onları duygusal düzeylerine göre hareket etmelidir. Dalga geçme ve aşağılama şeklindeki davranışlara kesinlikle yer vermemelidir. Öğretmen çocukla olumsuz tartışmaya girmemeli, fazla ödev verme, okulda alıkoyma, fazla egzersiz ve fiziksel cezadan kaçınmalıdır. Bütün bunlara karşın öğrenci davranışını değiştirmiyorsa öğretmenin özel terapi planlaması yararlı olabilir. Öğretmen bununla da çözüm bulamazsa diğer meslektaşları, rehberlik öğretmeni ve psikologtan yardım isteyebilir. Doğaldır ki gereksinim duyulduğunda da aile ile iletişimde göz ardı edilmemelidir. Diğer bir boyutuyla da öğretmen öğrencileri istenen davranışı inandırması gerekir. Bu da sabır, anlayış ve yaratıcılık gerektirir. Doğal olarak istenen davranışı öğrencilerin inanması yeterli olmayacaktır. İstenen davranışı güçlendirmek ve kolaylaştırmak gerekir. Bunun için öğretmenin pekiştirek, ipucu, dönüt, düzeltme, katılım ve sevgi gibi öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan değişkenleri kullanması gerekir. Yine de sorun çıkmaya devam ediyorsa öğretmen sorunu anlamalı, bazen sorunu görmezden gelmeli, gerektiğinde öğrenciyi uyarmalı, derste değişiklikler yapmalı, öğrenciye sorumluluk vermeli, öğrenciye koşmalı, öğrenciye konuşmalı ve gerekirse aile ile bağlantı kurmalıdır. Tartışmalardan hareketle. Öğretme-öğrenme etkinlikleri içerisinde öğretim teknikleri, araç gereç ve kaynaklar ile sınıf yönetimine ilişkin olarak yapılan birçok çalışma ve üretilen fikirlerin temel amacı etkili öğretimin sağlanmasıdır. Beden eğitimi ve spor alanında konuyla ilgili birçok ilkeden bahsedilebilir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Etkili bir öğretim için öğrencilerin söyledikleri ve ifadeleri dikkate alınmalı, her öğrenci bireysel gelişim konusuna teşvik edilmeli, öğrencilerin hızlı ya da yavaş öğrenmeleri konularına dikkat etmeleri sağlanmalı, kendine güvenleri kırılmamalı, aşırı ahlaklı ve üstün görülmemeli, öğrencilerde ilgi çatışması en aza indirilmeli, sözlü anlatım en az oranda olmalıdır, spor salonu, yüzme havuzu, oyun alanı veya sınıfta yumuşak ortam yaratılmalı, öğrenciler derste etkin kılınmalı, sınıftaki tüm öğrencilere gerçek ilgi gösterilmeli, bireylerin etkinliklerde ikincil duruma düşmelerine izin verilmemeli, ilgisizlik, uyuşukluk ve can sıkıntısı önlenmeli, öğretim her yönüyle zenginleştirilmeli, öğrenmeyi çekici kılmak için katılımı teşvik edilmeli, mümkün olan en iyi öğrenme tipi sunulmalı, meslektaş iletişimi sağlanıp yardımlaşılmalı. Dereceleme sorun olacağından mümkün olduğunca yapılmamalı. Model olunmalıdır. Model olan kişi öğretmendir. Birçok aile ve öğretmen, öğrenci, öğretmenden örnek alıp onun gibi yürüyen, onun gibi imza atan ve değişik boyutlarda örnek alan öğrencilerden bahsederler. Bütün bunlar yaşantıların ortaya çıkardığı davranışlardır. Beden eğitimi dersleri de bu çevrede ele alındığında birçok örnekle karşılaşılabilir. Öyleyse beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri etkili öğretimin yolunu sadece sınıfta ders işlemekle değil, bilişsel, duygusal ve devinişsel gelişimin bütün olarak ele alınması ve öğrencinin bizzat yaşayarak öğrenmesiyle olanaklı kılınabileceği unutulmamalıdır. Sayfa 160 ayrım sonu.